Of of of of of. Aslında başka bir konu hazırlamıştım ama bu hafta böyle sosyal medyayı görünce hem biraz şok oldum, hepimiz olduk kesin. Hem de bu yorumları okuyup ciddi ciddi bazı yorumlarda koptum. Şimdi bak, ben şöyle bir cümle kursam mesela. Bak şöyle. Ve o ülkede 25 yıl yöneticilik yapmış hükümdar, yani öyle masala uygun olsun diye hükümdar diyorum, yerin altında 6 milyar dolarlık bir jelibon ya da bonibon rezervi bulmuş ve sonra halk mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. İşte neden bu podcast'te çok değişik masallar diye isim taktığımın en önemli belgelerinden bir tanesi bu, hep beraber yaşadık geçen hafta. Çünkü bu ülke senelerdir masallarla yönetiliyor ve vakti zamanında yöneticilik yapmış biri bunu televizyon kanallarında hem de en çok izlenen programlardan birinde söyleyebiliyor. Ya bak, bana biri bunu anlatsa ya dalga geçme falan derim ama kulaklarımızla duyduk hepimiz. Jelibon rezervi 6 milyar dolarlık. 6 milyar dolar abi. Hani ortalama 17 liradan hesaplasan 102 milyar falan, 100 milyar TL falan yapıyor. Kilosu da 60 lira falan olsa 1,7 milyon ton gibi bir jelibondan bahsediyoruz. Aslında bak, çok ciddi bir rakam bu, biliyor musun? Ya bugün nereden baksan 1,7 milyon ton jelibon ya da bonibon. Bak şimdi şöyle düşünelim. Bir anaokulunda öğretmensin mesela ve çocukları etrafına toplamışsın, bunu anlatıyorsun masal olarak, ki bu masal formatına çok yakın bir konu ya. Hani bir ülkenin yeraltı kaynaklarında 6 milyar dolarlık bir jelibon rezervinin bulunması. Charlie'nin çikolata fabrikası gibi, değil mi? İşte o ülkede çalışan umpa lumpalar var, böyle cüceler falan. 7-24 jelibon, bonibon falan çıkarıyorlar ve sonunda ülke refaha kavuşuyor. Bak bunu ciddi söylüyorum. Okul öncesi belli bir yaşın üstündeki çocuklara anlat
Ya öğretmenim, saçmalamayın, böyle şey olabilir mi?
falan der. Hani daha küçük yaştakiler belki inanır. Hani daha konuşamayan, yürüyemeyen ya da emekleyen falan çocuklar. O da seni anlarsa tabii. Yani hep diyoruz ya, masal anlatmanın da bir adabı, sebebi, amacı vardır. İnsanlara bir şeyler öğretmenin yöntemlerinden bir tanesidir, hem de en önemlilerinden bir tanesi. Özellikle küçük çocuklara anlatırsın bunu. Daha önce bahsetmiştim. Gerçek hayatta başına benzer bir hadise geldiğinde nasıl davranması gerektiğinin şifresini vermiş olursun, daha o beyin tam gelişmeden. Eğitmek için birebir iyi bir yöntemdir yani masal. Peki biz bu masaldan bir şeyler öğrendik mi? Bence öğrendik. Aslında bir şey öğrendik. Ülkede çok büyük projelere 25 yıl boyunca imza atmış, ihaleleri yönetmiş, hala birçok projede imzası bulunan birileri jelibon rezervi diye bir şeye inanıyor. Ya da bunun ne olduğunu bilmiyor, dalga geçirme amacıyla kurulmuş bu cümleyi analiz etmekten bile bir haber. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize. Yani komik mi? Ben böyle herkesin çok konuştuğu konuları konuşmaktan pek hoşlanmıyorum ama bunu konuşmamak olmazdı. Yani komik ama aynı zamanda bir de acı. Tabii önce ben olayı anlamadım. Yani şöyle, uyanınca mesela bir sabah bir baktım her yerde jelibon, jelibon, bonibon falan derken, ne lan bu dedim, herkes bunu dedim konuşuyor falan filan. O araştırınca da, canlı olarak izlememiştim tabii o televizyon programını. İşin aslında şöyle, yani eğer takip etmeyenler falan varsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor mecliste, kabine toplantısı sonrasında. Diyor ki işte Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız İki kuyuda diyor yüksek kaliteli petrol bulduk diyor. Bu tip açıklamalar hep böyle seçim yaklaşırken yapılır, biliyorsunuz. Daha önce de yapıldı. İşte rezerv değeri diyor yaklaşık 1 milyar dolar falan filan. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek bir şekilde hazırlanıyoruz diye bir açıklama yapmış. Daha sonra bunun üzerine benim çok sevdiğim, takip ettiğim Murat Muratoğlu var ya hani ekonominin karanlık yüzü. Bununla ilgili bir esprili paylaşım yapıyor. Diyor ki Adana'da bulunan petrolden sonra diye Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı diyor. Daha sonra bir televizyon programına katılıyor Melih Gökçek ve Fatih Atik sunuyor bunu. Orada işte Ankara Masası programın adı, onu konuk alıyor. Gökçek Adıyaman'da yeni bir şey daha bulmuşlar, bugün gazetede okudum diyor. Bak, gazetede okudum diyor. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum diyor. Hani çocuklar yiyor ya falan diyor. Hatta şöyle bir, hani olayın ne olduğunu da biliyor aslında. Jelibonun ne olduğunu biliyor. Çocukların yediği bir şey olduğunun farkında. Ha işte diyor, jelibon bulunmuş diyor. Hatta Fatih Atik uyarıyor, diyor ki fake olmasın, hani yalan bir haber ya da sahte haber olmasın falan diyor. Hayır ya diyor, fake değil diyor, resmi açıklama diyor, arka arkaya bulunuyor işte, görüyorsunuz diyor. Bak o konuşmayı vereyim direkt. Ben ciddi bunu okuyunca dedim ki yok gerçek değildir ya bu, hani millet abartıyordur bunu yazarken falan. Yok sonra programı izliyorsun zaten. Var yani böyle bir şey.
Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Şu şey vardır. Onun adı var. Hani çocuklar yer ya.
Jelibon.
Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın.
Fake falan olmasın başkanım.
Fake bir... değil. Hayır. Doğru. Resmi şey. Ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız.
Adana'yı açıkladı.
Adana'dan sonra yeni bir şey daha açıkladı. Hemen Polatlı'nın arka tarafında.
Demek ki bu kişi hala mesela belediye başkanı olsaydı belki de güzel raporlar, böyle ayrıntılı büyük büyük raporlar hazırlayarak işte ne bileyim jelibon, bonibon çıkarmak için ihale teklifi falan sunulsaydı belediyeye ciddi ciddi güzel para kaldırabilirlerdi. Ya böyle diyorum da tabii kaldırmamışlar mıdır? Yani dinozor parkı falan işte böyle örnekler zaten bunlar. Bunlar 1 liralık malzemeyi 100 liraya hatta 1000 liraya millete kakalamanın tırnak içinde yasal yollarından bir tanesi yani hepimiz biliyoruz. Ya oğlum bak şimdi gülüyoruz ama hani böyle düşünmeden etmeden yarın öbür gün üniversitelerde jelibon araştırma enstitüsü falan kurulur, bir şey olur. Oldu yani daha önce buna benzer şeyler. TDK'dan mesela sürtük anlamı hemen kaldırıldı. Daha doğrusu bazı anlamları silindi yani. Yarın öbür gün işte yalancı durumuna düşmemek için yok jelibon araştırma merkezi, enstitüler falan filan. Şaşırmayın ha. Bu yıl tercihlerinizi yaparken YKS tercihlerinizi ÖSYM'de ona göre tetikte olun yani.
Çok değişik masallar.
Tabii bunun temelinde komplo teorilerine inananların psikolojisi de olabilir aslında. Mesela ben küçüktüm. Orada burada konuşulan saçma sapan iddialar vardı. Mesela sizin aklınıza ilk hangi böylesine büyük bir komplo teorisi ya da işte anlatı geliyor diye mesela ben sordum etrafımdaki tanıdıklara.
Hatırladığım eski şehir efsanelerinden ilk aklıma gelen Haliç'in dibindeki altınları Japonlar çıkartmak istemiş. Bunun karşılığında da hiç para almadan Haliç'i temizleyeceklerini söylemiş. Tabii halk arasında da şu vardı. Haliç'in dibinde gömülü olan altınlar ülke ekonomisini düzeltecek derecede fazla. Hatta yani böyle çok fazla olduğu söylenirdi.
İşte tahmin ettiğim gibi mesela ilk akla gelenlerden bir tanesi bu. Haliç'in altında 50 ton altın varmış. Şu güçler bu güçler çıkarmamıza asla izin vermiyormuş. Haliç o yüzden buram buram kanalizasyon kokmaya devam ediyormuş vesaire. Hatta Japonlar o zamanın belediye başkanı Bedrettin Dalan'a demiş ki biz bu kanalizasyonu temizleriz ama altınlar bizim olacak. Ama biz buna izin vermiyormuşuz. Ya da bunun farklı farklı versiyonları vardı. Japonlar temizlemek istiyormuş ama Amerikalılar izin vermemiş falan filan. O zamanlar çok büyük şehir efsanesiydi. Bu kahve köşelerinde böyle okey masalarında falan ağzı sigaralı elinde ıstaka ile okey'e dönen abiler paso bize bunları anlatırdı tabii. Tabii o zaman internet falan yok. Biz tarihi bunlardan öğreniyoruz ya. Hiç bakmadan anlatırlardı bir de. Yani bizim böyle yüzümüze hiç bakmadan. Hani tamamen masaya konsantre olmuş. Ağzında sigara çayını içiyor. Sen konu hakkında bir şey öğrenmek istiyorsun. Neden ona soruyorsun onu da bilmiyorum da. O da hiç umursamadan anlatır hani. Tabii oğlum yani biz aslında acayip zenginiz falan diye. Böyle kayıp Bizans hazinesi Haliç'in altında yatıyor. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiği sırada Bizanslılar elimizdeki kutsal hazineleri Türklere vereceğimize denize dökeriz daha iyi diyerek ellerindeki bütün malları Haliç'e boşaltıyorlar. Çözüm buymuş gibi yani Türkler almayacaklar mı Haliç'in altından bu hazineyi? Sonra ne oldu? Haliç temizlendi. Altın maltın çıkmadı tabii. Belki de çıktı biz bilmiyoruz tabii onu da bilmiyorum. İşte bu efsaneler zamanla gelişiyor, büyüyor ve toplumda böyle kendine yer buluyor. Mesela Dukas Kroniği diye bir kronik var. Bu İstanbul'un fethi sürecini, bu bir süreç yani sonuçta. Bunun böyle romanlaştırarak anlatıldığı bir kronik. Kitap olarak falan da bulabiliyoruz şu anda kitapçılarda. Romanlaştırarak diyorum tabii ama bakmayın. Dukas aslında tarafsız bir tarihçi sayılabilir. İstanbul'un fethini yani bütün bu süreci yazmış. Ayrıntılarıyla ayrıca Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Türkler ve Bizanslılar arasındaki bütün bu siyasi olayları, o zamanlarda meydana gelen önemli olayları, işte padişahlarla başlarından geçen önemli olayları da kaydetmiş. Tabii onun eserinde böyle bir cümle var mı bilmiyorum ama olmasa bile bu süreçteki ganimetlerin padişahta toplanması gibi konular bu kronikte, bu kitapta işlenmiş. Bunu okuyan biri bu teoriyi geliştirmiş olabilir mesela. İşte ne bileyim, Venedik'ten ve Girit'ten getirilen teknelerle yüzlerce İtalya'nın gizlice Haliç'ten kaçırılması, ayrılması, bazı Bizanslı ailelerin kuşatma öncesinde şehri terk etmesi falan filan işlenirken bu tür anlatılar da yayılmış olabilir. Şimdi başka efsaneler var mı? Mesela Erdem Çapar'a sordum.
Şehir efsanesi dendi mi? Benim aklıma gelenlerden birincisi, yanlış hatırlamıyorsam 1998'de Jimmy Page'de Robert Plant İstanbul'a konsere geldiğinde, İşte efendim Jimmy Page Taksim'de İstiklal'de yürürken bir tane, o dönemler vardı ya Bulgar CD, böyle kopya. Ondan işte Bulgar CD satan bir eleman da işte Led Zeppelin CD'si görüyor. Para vermeden onu alıyor. Yok efendim o benim eserim de bilmem ne falan diye. Bu geliyor. Efendim bir tane şey var. Yok Marmaris'te bir barda böyle işte yabancılar geliyor. Böyle uzun saçlı falan da bir herif var böyle. İşte adam böyle bira şey yaparken garson, işte adam böyle şey yapıyor, uzun saçlı yabancı herif. İşte bu posterdeki herifin kim olduğunu biliyor musun? Aa diyor, işte Ozzy Osbourne diyor. İşte diye, şey birayı alan herif, işte o benim diyor. Böyle Marmaris'e gelmiş Ozzy Osbourne, işte silikli rock bara gitmiş. Bir de şey vardır efsane, yok Ozzy Osbourne gitar seçmelerinde Zakk Wylde ile bizim Pentagram'ın bir dönem gitaristi olan Murat Net işte finale kalmışlar. İşte efendime söyleyeyim böyle şey, sonuna kadar böyle ikisi bir hep yarışıyor. Ozzy Osbourne bir türlü karar veremiyor. Sonra Ozzy Osbourne odasına giderken böyle bir takılıp düşüyor. Murat Net vaa falan kahkahalarla gülüyor. Ozzy direkt dönüp sen git diyor. Zakk Wylde kal diyor. Diye böyle süper bir şehir efsanesi. Ha bir de ben şey duymuştum abi, bunu hiç unutmayacağım. Akbar'ın önünde duymuştum. Abi Pantera'nın solisti Phil Anselmo'nun Kumburgaz'da yazdığı varmış.
Müzik adamı olunca tabii böyle komplo teorilerinin de kalitesi artıyor hani, tamam mı? Hani elemanlar, orada anlatılan hikayeler falan daha güzel oluyor.
Çok değişik masallar.
Zaman zaman tabii bu komplo teorilerinden bahsetmek lazım aslında. Bizim ülkemizde de var bunlardan. İşte ne bileyim, dünya düzdür, aslında dönmüyor, hareket etmiyor falan filan. Onların tabii söylemleri farklı farklı oluyor. Daha çok dünya küre değildir diyor birçoğu. Ve fizik kuralları, atmosfer, ışık kırılımları, coğrafya, jeofizik falan konularında birçok profesörden tabii daha bilgililer bu düz dünyacılar. Akademik üstü bir bilgi ve tecrübeye sahipler. Ciddiye almıyorsunuz değil mi böyle söylediğim için? Neyse, bunların bir adım ötesi var. İşte dünyayı yöneten reptilyanlar var. Biden, Obama, Michelle Obama falan. Hatta bir ara Cem Yılmaz'ın gözlerine zoom yapıldı mesela Twitter'dan. İşte kedi göz, yılan gözüne benziyor bunlar. Uzaylılar bizi ele geçirmek için bazı yöntemler kullanıyorlar. Espriyle bizi öldürmeye mi çalışıyorlar? Neden peki böyle davranıyorlar? İşte bunların yaşadığı gezegende atmosfer hasar görmüş. Bunlar da altın madenlerinden altın çıkarmak için daha önce dünyada yaşayan bir primat türüne genetik olarak dokunmuşlar ve bizi köleleştirmişler. İşte Nibiru gezegeni ya da Marduk ya da X gezegeninden geliyorlar. Her ne kadar NASA'nın resmi web sitesinde bir videoda mesela bu cismin bir gezegen olmadığı belirtilse de, hayır NASA yalancıdır, NASA insanları kandırmak için kurulmuş bir yapı, Mason locasının üstüdür NASA, yaptıkları her şey baştan aşağı yalandır. İşte böyle yeşil ekran üzerinde gerçekleştirdikleri çekimlerle bizi yerçekimsiz ortamda olduklarına inandırmaya çalışıyorlar. Aslında yerçekimi yoktur, kütle çekimi vardır falan filan. Yani bu tür söylemler. Pandemide de bu tür söylemler çoğaldı biliyorsunuz. Bu virüsün doğal olmayan yollarla üretildiği, insanların evlere kapatılması için uydurulduğu, 5G sistemlerinin frekansının canlılara zarar verdiği gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Hoş bu örnek için savunan akademik çalışmaları olan kişiler de var. Yani bilim insanları da bu konuda tam anlamıyla bir anlaşma sağlamış değiller. Ve birçok kişi bu hatırlatma aşılarına olmadı bile zaten. Bu pıhtı, kalp durması gibi nedenlerden dolayı bazıları fikrini değiştirdiğini söyledi. Ama aşı aracılığıyla mesela derimizin altına çip taktılar falan gibi abartılı söylemlerde bulunanlar da oldu tabii. Ama bir ara fark etmişsinizdir, düz dünya videoları YouTube'da en çok izlenen videolardı. Yerli yabancı tonlarca kanal. Dikkat çekiyor bunlar. Para da getiriyor doğal olarak izlenmelerden falan. Daha sonra kısıtlamalar getirildi bu tür videolara. Tabii orada daha fena bir film koptu bu sefer. İşte gördünüz mü, bizi engelliyorlar. Gerçeklerin açığa çıkmasını önlemeye çalışıyorlar falan filan derken iş bambaşka boyutlara gitti. Şimdi yeni bir komplo teorimiz var. Ben bunu TikTok üzerinden yayıldığını gördüm. Sıkı durun. Pandalar gerçek değil. Yani seneler önce Reddit platformuna atılmış bir fotoğraf var. Orada fotoğrafı atan kişi yorum yapmış. Yorum olarak da pandaların çok ayrıntılı bir kandırmacı olduğundan eminim diye bir yazı yazmış. Fotoğrafta iki tane panda oyuncakların üzerinde oynuyor. Bir park gibi bir yerde. Altına yazılan yorumları okumanız lazım. Ben bunu yıllardır söylüyorum yazmış biri. Bunlar hayvan değil. Bunlar kostüm giymiş insanlar. Sonra biri Çin'deki bir hayvanat bahçesinden bir havuzun videosunu atmış. İki tane panda yıkanıyor orada. Suyla falan oynuyorlar işte neyse. İşte bunlar gerçek insan. Çin'in en büyük hilesi batıyı pandaların gerçek olduğuna inandırmaktı falan filan. Bu minvalde yorumlar. Tabii dalga geçenler de var. Mesela biri geçenlerde bir alışveriş merkezinin önünde kostüm giymiş bir panda broşür dağıtıyordu. Orada kesinlikle bunların kostüm giymiş insanlar olduğuna ikna oldum falan demiş. Ama tabii böyle gerçekten inananlar da var. Başka biri mesela pandaları birkaç hafta önce DC Hayvanat Bahçesi'nde gördüm. Ve hareket etme biçimleri özellikle yemek yerken çok insan gibi. İşte bambu yediklerinde kafalarını ve ellerini izleyin. Bunların gerçekten kostüm giymiş insanlar olduğuna ikna olacaksınız falan yazmış. Daha sonra bir TikTok kullanıcısı bu yorumları paylaşıyor. İşte orada yeniden hortluyor bu, alevleniyor bu tartışmalar. Hatta burada bitmiyor, yenileri ekleniyor komplo teorisine. İşte kuşlar da gerçek değil, kuşlar devletlerin insanları izlemeleri için kullandıkları dronlardır falan filan. Böyle devam ediyor bu. Türkiye'de bu tartışmaları yapanları görmedim. Belki de vardır, ben rastlamamışımdır, bilmiyorum tabii. Düz dünyacılardan birinin şu cümlesi cidden ironikti mesela. Onu da belirtmeden geçmeyeyim burada. Dünyanın düz olduğunun tüm insanlar tarafından bilinmesi küresel sermayeyi elinde bulunduran oligarkların işine gelmiyormuş. Yani küresel sermayeyi elinde bulunduran. Küresel sermaye. Küresel. Lozan'ın gizli maddeleri vardır. Bir de o mesele vardır mesela, meşhur. Lozan'da gizli maddeler varmış. Çok gizli yazan bu 21 maddelik ek bir protokol, yani bahsedilen. Ki bunu kendine tarihçi diyenler yaydı çoğunlukla. İşte Wilson ilkeleri ortadayken ve tüm bu uluslararası anlaşmaların milletin gözünün önünde açıkça yapılması gerektiği yazılmışken bu ilkelere, bir grup buna inandırıldı ne yazık ki. Bu maddeler 2023'te, 24 Nisan 2023'te herhalde açıklanacakmış. Hatırladığım kadarıyla 24 Nisan'dı. Benim doğum günüme yakın olduğu için hatırlıyorum. Bu maddelere göre yeraltı madenlerimizi çıkartıp işleyemiyormuşuz biz. Hatta bunu bir vatandaş CİMER'e sormuş da işte bunun belgesi yayınlanmış. Belgede CİMER bu soruya cevap veriyor. İşte sayın adını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, CİMER'e 20 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğunuz işte şu sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Antlaşması'nda gizli maddeler bulunmamakta olup maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Antlaşması metnine bakanlığımızın internet sitesinde bulunan kaynaklar kurucu antlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim. Altında imza var. Tabii bu açık anlaşma, yani bunun gizli bölümü herhalde Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer almayacak yani, değil mi? Hani bir de çünkü bu 21 maddelik ek protokol. Hiç kimsenin, ya bazı insanların görebildiği bir protokol bu. Herkes göremiyor bunu. Tabii şimdi bu kadar yazılıp çizildikten sonra dalga geçmek için milyonlarca satır yazılmış bu jelibon muhabbeti de bundan seneler sonra bir şehir efsanesine dönüşür mü, bunu bilemeyiz. Bu kafalarla dönüşebilir aslında. Adıyaman'da 6 milyar dolarlık bir jelibon rezervi tespit edildi ama Almanlar, bu jelibonun ana yurdu herhalde Almanlar, bizi kıskandığı için bunu çıkarmamıza izin vermediler. Neyse, jelibon rezervini çıkarmamıza gerek yok. Ben jelibon tarifiyle bugünkü bölümü kapatayım en iyisi. Şimdi arkadaşlar, bir su bardağı ananas suyu, 1,5 su bardağı kola, 1 su bardağı üzüm suyu, 4,5 yemek kaşığı agar agar tozu, 1 adet limon alıyoruz. Öncelikle ananasın ve üzümün suyunu sıkıyoruz. 3 tencereye sırasıyla 1,5-2 su bardağı kola, 1 su bardağı ananas suyu, 1 su bardağı üzüm suyu ekliyoruz. Ananasa 1 yemek kaşığı agar agar tozunu ekliyoruz. Kolaya da 2 yemek kaşığı agar agar tozunu ekliyoruz. Üzüm suyuna 1,5 yemek kaşığı agar agar tozunu ekledikten sonra tencereleri... Çok değişik masalların bugünlük sonuna geldik. Hepinize iyi uykular dileyeceğim. Ama ondan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Birçok platformda Çok Değişik Masallar yayında. Dinlediğiniz platformda mutlaka follow ya da takip et butonu varsa tıklayın ve biz yeni bir bölüm yükler yüklemez haberdar olun. İyi uykular.
Çok Değişik Masallar.